Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Program ekibi adına, Dünden Yarına Türkiye programı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Murat Yılmaz. Bu programda çok partili hayata geçişimizi bir süredir ele alıyoruz ve bu çerçevede çok partili hayat geçiş sürecinde kurulan partiler, yaşanan tartışmalar, partilerin kendi içerisindeki problemler, keza hem devlet nizamında hem partilerin içerisinde yaşanan değişiklikleri ele aldık. Seçim sisteminde yapılan değişiklikle 1946'da yaşanan seçim yolsuzluklarının, seçim hatalarının tekrar etmemesi için yapılan değişiklikle beraber 14 Mayıs 1950'de gizli oy açık tasnif ilkesiyle yapılan seçim neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi 27 yıllık tek parti iktidarını bırakmak zorunda kaldı. Seçimlerde açık bir şekilde yenildi. Demokrat Parti güçlü bir şekilde 14 Mayıs 1950'de seçimleri kazandı ve bunun neticesinde de barışçı bir şekilde iktidar el değiştirdi. İktidarın el değiştirmesiyle beraber tabii siyasette bir takım değişiklikler oldu. Bunları geçtiğimiz programda kısmen ele almıştık. Ama hatırlayalım kısaca. Her şeyden evvel Cumhuriyet Halk Partisi muhalefete alışmaya çalıştı. Kendi içerisinde yeniden yapılandı. Cumhuriyet Halk Partisi zaten çok partili hayata geçişle beraber kendi içerisindeki devletçi, müdahaleci, katı, zaman zaman parlamenter sisteme, tek parti yönetimine, parlamenter sisteme karşı tek parti yönetimine taraftar hiziplerle mücadele etti. Bunların parti içindeki ağırlığını azalttı. Parti programı değişti. Laiklik meselesinde katı laikçi uygulamalar yerine din ve vicdan hürriyetini, halktan gelen talepleri esas alan, ekonomide katı devletçi müdahaleci anlayış yerine daha özel teşebbüse, ekonomik hürriyetlere yakın bir programla dönüştü. Devletin müdahaleci bir anlayışla toplumu, aynı zamanda ekonomiyi değiştirme anlayışından vazgeçti. Demokrat Parti ise iktidara geldikten sonra programını uygulamaya başladı. Bu tabii başlı başına ciddi anlamda, yine geçtiğimiz programda ele aldık, bu dönemde yaşanan 27 yıllık tek parti yönetiminde yaşanan problemlerin ve buradaki bürokratik tahakkümün ortadan kalkması, seçilmiş siyasetçilerin ağırlık kazanmasıyla beraber ciddi bir rahatlama meydana getirdi Türkiye'de. Hem siyasi hem iktisadi alanda hem kültürel alanda Türkiye'nin tarihinden, sosyolojisinden gelen çoğulculuğun yeniden su yüzüne çıktığı, eski geleneklerin yeniden boy gösterdiği, bir takım tartışma konularının yeniden serbestçe ele alınmaya başlandığı bir dönem oldu. Ama bunların, yine geçtiğimiz programda söyledik, Soğuk Savaş döneminin şartlarından kaynaklanan sınırlıkları olduğunu, keza Türkiye'nin çok partili hayata 27 yıllık bir tek parti yönetiminden geçmesinden dolayı kaynaklanan bir takım sınırlıkları olduğunu ifade edelim. Bu dönemde yine önemli geçiş noktalarından, dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi Af Kanunu'dur. Bu 27 yılı mütakiben ortaya çıkan Af Kanunu ciddi anlamda bu dönemde yaşanmış sıkıntıları hafifletti. Af Kanunu tabii bütün suçları kapsamıyordu. Bu önemli bir konu. Ama Af Kanunu'nun kapsamadığı suçlarda da 3/2 nispetinde indirim uygulandı infaz kanunlarında. Sadece bu manada değil, ölüm cezaları 20 yıl ağır hapse, müebbet hapis cezaları 15 yıl ağır hapse çevrildi. 2 seneye kadar suçu olanlar, affedersiniz cezası olanlar bütünüyle affedildi. Bu özellikle devlete karşı suç işlemiş olanlar ve şahıslara karşı bir takım suçları olanlara yönelik düzenlemelerdi. Bunun dışında bir Af Kanunu uygulandı. Bu tabiatıyla bir zaten beklenti içindeydi kamuoyu. Çünkü biraz önce dediğim gibi o 27 yıldan sonra gelen iktidardan böyle bir af başka ülkelerde de genel olarak beklenir. Bu gerçekleşti. Bu önemli bir nokta. Bunun altını çizmek lazım. Ayrıca yine bu çok partili hayata geçişle beraber bu 27 yıllık dönemde yaşanan bazı problemlerin de tartışıldığından bahsettik. Bunlardan önemli konularından birisi Orgeneral Muğla'lı olayıdır. Burada bu olayı hatırlayalım. Orgeneral Muğla'lı doğuda bir ordu komutanı ve burada özellikle kaçakçılıkla mücadele sırasında bir takım problemler yaşanıyor ama bu problemler esnasında yapılan ihbarlar işte Türkiye-İran sınırında Van ilimizin içerisinde kaçakçılık dolayısıyla yapılan bir ihbar gerçek çıkmıyor ama buradaki güvenlik kuvvetleri ihbar gerçek olmasa dahi bu aşiretten insanları topluyorlar, onları sorguluyorlar vesaire ama neticede Muğla'da olaya müdahale ederek buradaki hadiseyi çok sıkıntılı bir noktaya taşıyor ve 33 vatandaşı kendi emriyle beraber sınırda sanki kaçakçılık yapıyorlarmış gibi askerle karşı karşıya gelmişler gibi bu tutuklanan köylülerden 33 tanesini kurşuna dizdiriyor. Bunlardan birisi yaralı olarak kurtuluyor. Daha sonra çok partili hayata geçişle beraber bu bir mevzu haline geliyor. Tabii bu konu gündeme geliyor. Bu gündeme gelince yargılama söz konusu oluyor. Yargılamanın neticesinde Muğla'lı tutuklu olarak yargılanıyor. Onun altındaki bazı isimler de yargılanıyorlar. Mustafa Muğla'lı önce mahkum ediliyor. Daha sonra askeri Yargıtay bu mahkumiyeti bozuyor ama bozmadan önce Muğla'lı hapishanede vefat ediyor. Ama bu hadise daha sonra işte birçok siyasi tartışmada işte edebiyat konusu da olan bir yara bırakıyor tabiatıyla toplumun içerisinde. Fakat önemli olan nokta burada o tek parti döneminde yapılmış bu büyük hata çok partili hayatın getirdiği tartışma ve kamuoyunun denetimi sayesinde bu konu mecliste de konuşuluyor, tartışılıyor. Neticede mahkemeye taşınıyor ve Mustafa Muğla'lı yargılanıp mahkum ediliyor. Önemli olan nokta bu herhalde. Aynı zamanda bu dönemde önemli bir başka gelişme orduda yaşanan emeklilik furyası, belki de emekliye ayırma işlemleri demek lazım. Hükümet iktidarı ele aldıktan sonra ordu içerisinde 2 Haziran'da güven oyu alıyor Demokrat Parti. 6 Haziran'da komuta kademesinde birçok generali, üst rütbeli subayı emekliye sevk ediyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman'ın yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nuri Yamut getiriliyor. Askeri Şura üyeleri, eski isimleri bilinen Kazım Orbay, Orgeneral Salih Umurtak emekliye sevk ediliyor. Kamuoyunda bu askerlerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın isimler olduğu için emekli edildiğine ilişkin bazı tartışmalar, yazılar oluyor ki bunun bir ölçüde doğruluk payı var. Bu tek parti yönetimi boyunca bu askerler hem Cumhuriyet Halk Partisi ile hem de İnönü ile yakınlar. Bunun altını çizmek lazım. Milli Savunma Bakanı Refik Şevket İnce değişiklikler kanunun hükümete verdiği yetkiler çerçevesinde yapılmıştır diye bu konuda bir düzenleme yapıyor. Daha sonra da zaten silahlı kuvvetlerle ilgili Demokrat Parti birçok düzenlemeyi önümüzdeki programlarda ele alacağız. Hayata geçiriyor. Bu Demokrat Parti döneminde silahlı kuvvetlerin sivil denetime alınması için birçok değişiklik söz konusu oluyor. Belki geçen programda söyledik ama yine altını çizmemiz lazım. Yapılan en mühim sembolik değişikliklerden birisi tek parti döneminde 33 yılında ezanın Türkçe okunması kararının artık kaldırılması ve ezanın o orijinal haliyle okunmasının serbest bırakılması. Bu yine daha önceki programlarda konuştuk. Çok partili hayata geçişle beraber en çok talep edilen konulardan birisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda din ve vicdan hürriyeti konusunda yaptığı değişiklikler, din ve vicdan din eğitimini serbest bırakması gibi konulara beraber değerlendirilebilecek, onun devamı olarak değerlendirilebilecek çok önemli bir değişiklik. Bu tabii halk nezdinde çok olumlu karşılanıyor. Bunun altını çizmek lazım. Bu toplantıyı belki bir ölçüde mecliste ele alınan bu toplantıyı bir ölçüde ele almalıyız. Bunun üzerinde konuşmalıyız. 16 Haziran'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi TCK'nın 526. maddesinin Arapça ezan ve kamet okutmak hakkındaki yasağını kaldıran kanun tasarısını oy birliğiyle kabul etti. Tasarı aleyhine hiçbir milletvekili söz almadı. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına konuşan Cemal Reşit Eyüpoğlu, milli şuurun bu konuyu kendiliğinden halledeceğine güvenerek Arapça ezan meselesinin ceza konusu olmaktan çıkarılmasının aleyhinde olmayacağız ifadesini kullandı. Menderes hükümeti aslında daha önceden bu çok planlanmış bir şey değildi ama Menderes özellikle bu konuda gelen talepleri ciddiye aldı ve Zafer Gazetesi'ne bu istikamette bir demeç verdi. Böylece bu halledilen mesele mecliste tartışmasız bir şekilde kabul edildi ve kamuoyu da ezanın asli haline, orijinal haline uygun bir şekilde okunmasıyla bu meseleyi, tarihten gelen işte bir problem dönüşmüş olan bu meseleyi halletmiş oldu. Bu dönemde yine dış politika bakımından üzerinde durulması gereken en önemli konu Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi ve aynı zamanda işte NATO'ya başvuru ve NATO'ya üyelik sürecinin açılması. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini takiben Türkiye'nin Batı bloğuyla hareket ettiğini, bunun için gayret sarf ettiğini, Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği halinde olduğunu, Sovyet Rusya'nın tehdidi, Boğazlar, Kars ve Ardahan hakkındaki tehdidi ve aynı zamanda Türkiye'nin etrafında Sovyetler Birliği'nin Doğu bloğunun kurması ile beraber Türkiye'nin batısında Bulgaristan'dan da komşu haline gelmesinin, Yunanistan'da ve İran'da komünistlerin taraf olduğu iç savaşların yaşanmasının Türkiye'yi nasıl rahatsız ettiğini yine daha önceki programlarda ele almıştık. Bütün bunlar Türkiye'yi tabiatıyla Batı ittifakıyla beraber hareket etmeye sevk etti. Bu mantık hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de Demokrat Parti tarafından aslında bir ortak payda halinde kabul edilmişti. Türkiye 25 Temmuz'da Kore'ye Güney Kore'nin yanında savaşa katılmak üzere asker gönderme kararı aldı. 1 Ağustos'ta da NATO'ya başvurdu, NATO'ya girmek için. Kore'nin Kuzey Kore, Güney Kore şeklinde ikiye bölünmesi ile beraber Kuzey Kore ordusu 25 Haziran 1950'de baskın bir harekatla sınırı, belirlenmiş sınırı geçerek hücuma yöneldi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kuzey Kore'nin saldırganlığını durdurabilmek amacıyla üye ülkelerden Güney Kore'ye asker göndermeye çağırdı. Türkiye buna icabet etti. Kuzey Kore ordusu ciddi anlamda Güney Kore'yi işgal etti, ezdi. Sovyetler Birliği'nin tehditleri karşısında Türkiye daha önce de ifade ettiğimiz gibi Birleşmiş Milletler'in bu teklifini, bu çağrısına riayet etti. Aynı zamanda NATO'ya başvurdu. Bunu bir ikisini bir arada değerlendirdi. Demokrat Parti bu kararla aslında bu karara mesela Cumhuriyet Halk Partisi karşı çıkmadı ama Cumhuriyet Halk Partisi bunu hükümet kararıyla değil meclis kararıyla yapalım dedi. Biraz Sovyet çizgisindeki sol kesimlerin, onların etkisi altındaki bazı derneklerin bu kararı eleştirdiğini görüyoruz. Türk Barış Severler Cemiyeti gibi. Onlar da tabiatıyla bu Soğuk Savaş döneminin uygulamalarından nasiplerini aldılar ve bu karşı çıkışın neticesinde yargılandılar. Bu kararın alınmasıyla beraber 5090 kişilik güçlü bir Tugay Kore Birliği Tuğgeneral Tahsin Yazıcı'nın komutasında İskenderun'a gönderildi. Orada İskenderun'dan Amerikan donanmasına ait bir gemiyle Kore'ye gittiler. Orada Amerikan kol ordusu ile beraber onların yönetimi altında bu birlik savaştı. Birçok çatışmaya katıldı. Pusan, Suwon, Kombi gibi esas Kunuri diye bilinen 4 gün süren şiddetli, kanlı çatışmalara katıldı. Burada bu Tugay'ın ciddi kayıpları oldu ama aynı zamanda kahramanlığıyla dikkat çekti. Şehitlerin yanı sıra, 721 şehidin yanı sıra 2000'in üzerinde yaralı, 234 asker karşı tarafa tutsak düştü, esir düştü. 175 de kayıptan bahsediliyor. Bu birlik savaşın kazanılması veya işte bir sınır çizilmesiyle beraber takviyesi düşürülerek bir bölük noktasına getirildi. Ancak bu 1971'de sona erecek bir mangayla, sembolik bir temsille 71'e kadar devam etti Kore'deki Türk askeri birliğinin bulunuşu. Kore Birliği'nin bu başarısı NATO'ya girişimizi, Türkiye'nin NATO'ya girişini kolaylaştırdı. 18 Şubat 1952'de Türkiye NATO'ya üye olarak kabul edildi. Bu da bu dönemin önemli dış politika unsurlarından birisi. Bu dönemde yine dikkat edilmesi gereken, yani bu dönem dediğim 1950 yılı içerisinde olan şeyler bunlar. 14 Mayıs 1950'yi konuşuyoruz. Onun içerisinde olan değişiklikleri, gelişmeleri konuşuyoruz. Bir iç göç dalgası başladı. Aslında 45'ten sonra da bir ölçüde bu bir takım hareketlenmeler olmuştu ama 50 ile 55 arasında çok ciddi bir göç yaşandı. Bu dönemin karakteristik özelliklerinden birisi, neredeyse 1 milyon insan göç etti. İçeride daha büyük şehirlere göç ettiler. Bunun sebepleri arasında işte artan nüfus, bu nüfusla beraber miras dolayısıyla toprakların parçalanması, parçalanan toprakların insanları, aileleri doyurmaya yetmemesi ve 1950'den sonra da tarımda artan makinalaşmanın beraberinde getirdiği bu tarımda artan nüfus, fazla nüfusun şehirlere doğru hareket etmesi söz konusu oldu. Bu daha sonraki yıllarda da önemli değişikliklere, nüfus iç göç değişikliklerine yol açacak. Bu da şehirleşmeyi, sanayileşmeyi, bunların etrafındaki yeni sosyal meseleleri, yeni siyasi meseleleri gündeme taşıyacak. Bu yıl yine önemli göçlerden birisi de Bulgaristan'dan gerçekleşen göçlerdi. Bulgaristan'da öteden beri ciddi bir Müslüman Türk nüfus bulunmaktaydı. Bunlar zaman zaman yapılan anlaşmalarla Türkiye'ye geliyor ama Bulgaristan bu nüfusu baskıyla, tehcirle, zorla Türkiye'ye gönderecek yol ve yöntemler arada deniyordu. 1950'de yeniden bu gerçekleşti. Biraz o Soğuk Savaş döneminin getirdiği belki sertleşmeyi de Bulgarlar bu manada kullanmak istediler ve 250 bin kişiyi sürmek istediler Bulgaristan'dan. Türkiye buna direndi ama dirense bir de ciddi bir nüfus ilk hamlede bir 30-40 bin kişi geldi. Ama Türk olmayan unsurları da Bulgaristan bu grubun içerisine kattığı için Türkiye bunu durdurdu. Ama o zamandan itibaren, daha sonra hatırınızdadır, 1980'li yıllarda bunu tekrar Bulgaristan gerçekleştirdi. Bulgaristan'daki Müslüman Türklerin üzerindeki bu baskı arttı ve birçok ülkeden, Balkanlardaki ama özellikle Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç bu zaman zarfında devam etti. 1950'deki bu göçte bu manada ciddi dikkat edilmesi gereken göçlerden birisi. 1950'de önemli ki vefat var, onlardan bahsetmeliyiz. Birinden geçen hafta bahsettik, seçimlerden önce Mareşal Fevzi Çakmakpaşa, Mustafa Fevzi Çakmakpaşa vefat etmişti. Cenazesine Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterince ilgi göstermemesi, Cumhuriyet Halk Partisi hükümetinin yeterince ilgi göstermemesi halkta ciddi bir reaksiyon uyandırmıştı. Malum milli mücadelenin iki mareşalinden birisi, birisi Atatürk, birisi de Fevzi Paşa Genelkurmay Başkanı. Türk ordusunun başında uzun yıllar Genelkurmay Başkanı olarak durdu. İşte 44'te emekli oldu, edildi ve ondan sonra da İnönü ile anlaşamadıkları noktalar üzerinden Fevzi Paşa siyasete de girdi. Seçimlerden önce Millet Partisi listelerinden adaydı. İkinci vefat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden önemli bir isim Recep Peker vefat etti. Recep Peker, yine daha önceki görüşmelerimizde, konuşmalarımızda ifade etmiştik, bu tek parti döneminin tek parti anlayışını savunan katı devletçi, müdahaleci, inkılapçı, parlamenter sisteme karşı anlayışı temsil eden bir isimdi. 1935'te İnkılap Dersleri adıyla konferanslar verdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri iken ve bu isimle bir kitap hazırladı. Bu o dönemde tek parti yönetiminin ve tek particiliğin bir tür ideolojisi anlamına geliyordu. Recep Peker bunun hem ideolog gibi bir yönü olan ama aynı zamanda parti içerisindeki bu hizbin temsilcisiydi. Nitekim daha sonra çok partili hayata geçince de çok partili hayat sürecine direnen, tansiyonu yükselten, işte Menderes'e psikopat diyen mecliste bir başbakanlık dönemi de var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok partili hayata demokrasiye geçiş kararlılığı karşısında başbakanlıktan alındı Recep Peker. 1950'de de tesadüf, hani çok partili hayatın bir ilerlediği bir dönemde Recep Peker vefat etti. Bunun da sembolik olarak anlamlı olduğunu ifade etmek lazım. 1 Nisan'da henüz 14 Mayıs gerçekleşmeden vefat etti Recep Peker. Değerli dinleyiciler, haftaya Demokrat Parti iktidarını konuşmaya devam edeceğiz. Ben program ekibi adına, Dünden Yarına Türkiye programı ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın.
Dünden Yarına Türkiye.